Ayrım 23. Enver Murat Bardakçı. Sayfa 276. Ankara'nın bütün endişeleri 1921 Eylül'ünde hakikat halini alır gibi oldu. Türkiye'de olup bitenleri Batum'da yakından takip eden Enver'in arzusu artık kalmak maksadıyla olmasa bile en azından temaslarda bulunmak için motorla Trabzon'a geçebilmekti. Trabzon'daki iddiaçılardan da ard arda davet gelmekteydi. Ama bu büyük maceraya girişmesini neredeyse bir ay boyunca devam eden hava muhalefeti engellemişti. Enver mektuplarında Trabzon hevesinden bahsediyor ve yaptığı hazırlıkların ayrıntılarını da veriyordu. 2 Eylül'deki mektubunda, "Arkadaşlar görüşmek üzere oraya çağırıyorlar. Selim Efendi isminde birisini göndermişler. Bir de motor. Fakat biz müzakere neticesi Sovyet motoruyla gitmeyi ve diğer motorun evvel hareketle ihtiyaten bizi gözetlemesini muvafık gördük. Ve Halil böyle bura Sovyet vekiliyle görüşmeye gitti." Demekte. 6 Eylül'de de "Bugün de hareket edemedik. Evvela bizim motora yağ vesaire verdirmek güç olacak" dediler. Sonra da kendi motorlarının hazır olduğu haberini getirdiler. Derken "bugün de kaldık" diye yazmaktaydı. Sonraki mektuplarında daha fazla ayrıntı vardı. "Esasen buradan Cemalpaşa'ya kadar giderek sonra avdeti de düşünmüş isem de artık bu müzakerelerden sonra bir kere Batum'a ve oradan da Trabzon'a giderek sonra vaziyete göre hareketi muvafık gördüm." 9 Eylül 1921 tarihli mektubundan. Nihayet Trabzon'a gidip arkadaşlarla kısa konuşarak hemen bu suretle oraca işi yoluna koyup dönmek ve sonra Batum'da Halil, Talat ve Ra-2 İttihat ve Terakki Merkezi Umumisi olarak bırakıp kendim Cemalpaşa ile görüşmeye gitmeye, oradan da Buhara Taşkent üzerinden Moskova'ya, oradan da Berlin'e gelmeye karar verdim. 19 Eylül 1921 tarihli mektubundan. "Motor işi yine yok. Yalnız bizim motorun yarın tecrübeleri olacak imiş. Eğer yarın hareket hazır olursa yarın akşam hareket edeceğim. Aksi halde artık Trabzon'a gitmekten vazgeçerek Sami'yi bekleyip pazartesi veya çarşamba günü Tiflis, Bakü, Soğuk Su, Buhara, Taşkent üzerinden Moskova'ya, oradan da sana geleceğim." 22 Eylül 1921 tarihli mektubundan. "Bugün Trabzon'a hareket edecektik. Fakat sabahleyin fenalaşan deniz akşama doğru büsbütün coştu. Meğer bugün başlayan kestane fırtınasıymış ve en aşağı 3-4 gün devam edermiş. Doğrusu hakikaten şaşılacak şey. Galiba Trabzon'a gitmeye kısmet olmadan Batum'dan uzaklaşacağım. Şimdi Trabzon'a dün çektiğim telgrafa da acıyorum. Zira hiç olmazsa Hacı Sami yarın gelirdi. Neyse. Belki havanın fenalığını görerek gelemeyeceğimi anlarlar da böylece bugün yola çıkmış olur. İşte Naciye'cim, artık ne olursa olsun inşallah azami çarşambaya, çarçuya, Cemalpaşa'ya hareket edeceğim. Oradan da Moskova üzerinden sana doğru geleceğim. Fakat o kadar mevani zuhur ediyor ki inşallah bu emelimde de bir şeyler zuhur edip de beni Batum'a mıhlamaz. Bugün bütün gün yağmur yağdı. Sabah Halil'e kongre mukarreratı kararları vesairenin yapılıp yapılmadığını anlamaya gitmiştim. Hazırlamışlar. 24 Eylül 1921 tarihli mektubundan. "Ruhum, bugün canım çok sıkıldı. Böyle kati bir işe girememek çok fena canımı sıkıyor. Ne vakit Trabzon'a gitmeye kalksam fena hava oluyor. Eğer Sami yarın gelmez ve hava iyi olursa artık bir kere gideceğim, sonra dönüp Cemalpaşa'ya gideceğim. Onun da kızmaya hakkı var, bekletip duruyorum. Mamafi, bilmem ya eğer telgraflarımı almamış ise belki Nazım ile görüşüp gider. O vakit ben de hiç olmazsa o vesileyle bir kere Türkistan'ı görmüş olurum. Sonra da sana geleceğim. Doğrusu asıl sevindiğim bu. Fakat şu sevindiğim anda yine müteessirim." 25 Eylül 1921 tarihli mektubundan. "Öğleden evvel konuşmamız üzerine herhalde bir kere Trabzon'a gitmeme karar vermiştim. Fakat sonra Sami ile ayrıca odamda konuştuktan sonra bir kere Cemalpaşa ile gidip görüşmeye karar verdik. Zira artık kati karar alarak ya Şark'ta veya Anadolu'da bütün kuvvetle faal bir vaziyete geçeceğimiz zaman geldi. Nihayet Sami, ben, Muhittin ile birlikte yarın harekete karar verdik." 27 Eylül 1921 tarihli mektubundan. "Bu gece Halil ve Talat ve Sami ile uzun uzadıya Anadolu'daki tarzı mesai hakkında konuştuk. Nihayet adeta muntazam bir erkan-ı harbiye gibi karşımızdaki hedefe varmak için iyi tertibat almak, bunun içinde muntazam bir plan dahilinde teşkilatın tesri ve tefsini düşünmek ve propagandaya ehemmiyet vermek ve bunda herkesin memnun olmadığı hususu nazara dikkate alarak ona göre hazırlanmaktır esasını kabul ettirdim. Bakalım muntazam çalışacaklarını vaat ettiler. 28 Eylül 1921 tarihli mektubundan. Batum'daki telaşlı ve heyecanlı bekleyiş sırasında Enver'in yapması gereken bir iş daha vardı. İttihat ve Terakki'yi canlandırmak, ayağa kaldırmak, ismini eskiden olduğu gibi duyurmak ve İttihatçı ruhunu harekete geçirmek. İttihatçının sandığında da yazmıştım. Kökleri ve temel felsefesi ta 19. yüzyılın ortalarında. Abdülaziz'in iktidar yıllarında ortaya çıkan ve Türkiye'deki baskılar yüzünden Avrupa'da faaliyet göstermeye mecbur kalan Jön Türklere uzanan, sonraları Balkanlardaki bağımsızlık hareketlerinin ilhamı ile gelişip örgütleşen İttihatçılık mensupları için her şeyden önce bir ruh idi. Bu ruhun kendine mahsus özellikleri, hayalleri, hülyaları ve hırsları vardı. 1900'lerin ilk senelerinde büyük ümitlerle başlayan ama 1918'de daha büyük hüsranla biten maceranın kahramanı olan genç kurmayların her biri roman gibi yaşadıkları ömürlerini iddiatçı ideallere vakfetmiş, kimi bu uğurda yedikleri kurşunlarla canlarından olurken kimi sürgünlere ve meşakkatlere katlanmış, hatta bazılarının hayatı da dar ağacında noktalanmıştı. İttihatçı ruhu olanlar için her şeydi. Hatta ailelerinden bile önce gelirdi. Mesela İttihat ve Terakki'nin kurucularından olan Merkezi Umumi üyesi ve iktidar senelerinin meşhur İzmir valisi Rahmi Bey'in Selanik'te yer altında faaliyet gösterdikleri yıllarda aldığı bir tedbir birçok iddiatçıya örnek olmuştu. Rahmi Bey faaliyetlerin anlaşılıp yakalanması halinde Abdülhamit'in hafiyelerinin evini basarak ailesine baskı yapmaları ve bir şeyler öğrenerek teşkilata zarar vermeyi ihtimali ortadan kaldırmak maksadıyla sabahları evden çıkarken hanımına küçük bir tabanca uzatıp akşam 9'a kadar gelmezsem kendini vur demekte, kadıncağız hava kararırken elinde silah Cumba'da kocasının yolunu gözlemekteydi. İttihatçılar için başarısızlık diye bir şey söz konusu değildi. Bütün muvaffakiyetsizlikler, hatta savaşın kaybedilmesi bile geçici, önemsiz, sıradan bir hadiseydi ve mücadeleye iddiatçı çizgide devam edilmesi halinde başarıya ulaşılması mukadderdi. Bu gözleri bağlı olarak silah, bayrak ve Kur'an üzerine yemin ederek katıldığı İttihat ve Terakki'ye bütün gençliğini ve ikbal senelerini vermiş olan Enver için de böyleydi. Parti savaşta uğranan mağlubiyet sonrasında 1 Kasım 1918'de Cağaloğlu'ndaki Merkezi Umumi binasında toplanan son kongresinde kendi kendini gerçi feshetmişti ama yapılan fesih Enver için geçici bile değil, sadece göstermelik bir işti. Sürgündeyken kurduğu teşkilatlar, İslam İhtilal Cemiyetleri, İttihatı ve özellikle de Halk Şuralar Fırkası zaten İttihat ve Terakki'nin devamı, devamı olmaktan da öte bir müddet için isim değiştirmiş şekli, yani müstear isim gibiydi. Mustafa Kemal'in Türkiye'ye hakim olma ihtimalinin kuvvet kazandığı o günlerde de İttihat Terakki'nin sahneye tekrar çıkması ve gerçek ismini kullanması artık şarttı. Enver, İttihat ve Terakki'nin mutlaka devam etmesi gerektiğine daha partinin kendini feshettiği İstanbul'daki son kongresinden itibaren karar vermiş, fesih diye bir şeyin söz konusu olamayacağına inanmıştı ve partiyi tekrar ortaya çıkartabilmek için müsait zamanın gelmesini bekliyordu. Sürgünde kurduğu yeni cemiyet ve parti iddiaçılık zaten devamıydı. Eski arkadaşlarından bazıları, özellikle de Talat Paşa ile arasında daha Türkiye'yi terk ettikleri andan itibaren bir soğukluk doğmuş. Bu soğukluk birbirlerinin her ne kadar yüzlerine gülseler de zamanla derin bir anlaşmazlık haline almıştı. Ve Enver, iddiaçı bir gücün yeniden ortaya çıkmasının ardından mücadeleyi başkalarıyla, mesela Mustafa Kemal ile de götürebilirdi. Halil Paşa'ya 28 Ocak 1921'de Berlin'den gönderdiği mektubunda bunu açık şekilde söylüyor. Ben şimdi Talat Paşa ile çalışıyorsam da artık biz öyle kendi etrafında toplanacak olanların aleti gibi değil, belki icabında kendimiz vaziyete hakim olacak bir şekilde hazırlanmamız taraftarıyım. Bu maksatla İslam İhtilal Cemiyetleri İttihat Teşkilatı'nı doğruca kendi elimizde bulunduruyorum dedikten sonra, ben herhalde Mustafa Kemal Paşa ile çalışmayı bizim eski klik ile çalışmaktan iyi bulurum diye yazıyordu. Aynı günlerde İttihatı İslam Cemiyeti'nin İstanbul'daki bürosuna Berlin'den gönderdiği yazıda Talat Paşa'nın cemiyete hakim olma çabalarına karşı sadık ve güvenilir kişilerle beraber güçlü bir grup teşkil etmeleri gerektiğini söylüyor ve İstanbul merkezinin bazı kişilerle samimi münasebetler içerisinde bulunmasını istiyordu. Enver'in yakınlık kurulması talimatı verdiği kişiler arasında Çerkez Ethem ile kardeşi Reşit Bey de vardı. İstanbul merkeziniz Trabzon'da Şükrü Bey ve Moskova'dan Anadolu'ya gelen Çerkez Sami Bey, sonra gönüllü kıtaatı kumandanı Çerkez Ethem ve kardeşi Reşit Beylerle daima münasebatı samimanede bulunmalıdır ve bu veçile cemiyetimize sadık ... şahısları bizce her şüpheden âri muhtemet kimselerle kendi grubumuzu toplamalıyız. Trabzon'da Şükrü, Çerkez Reşit, Ethem Beylerle mektuplaşarak buraya hemen haber gönderiniz. Ankara onunla yollarını gerçi tamamen ayırmıştı ama Enver bunu henüz fark edememiş gibiydi. Mustafa Kemal ile anlaşamadığı takdirde Anadolu'da var olduğunu düşündüğü Enverci güçler sayesinde üstün gelebileceğinin hayalindeydi. Bu hayali hakikat haline getirmeye, yani İttihat ve Terakki'yi yeni bir kongrenin ardından küllerinden tekrar doğmuş şekle getirip Anadolu'da da faaliyet sahasına sürmeye 1921'in yaz aylarında karar verdi. 26 Ağustos 1921'de Moskova'dan Batum'a geçmesinden birkaç gün önce İslam İhtilal Cemiyetleri Merkezi Umumisi adına Ali ismiyle imzalayarak Halil Paşa'ya gönderdi ve tamim olduğunu söylediği yazısında Abdülhamid'in istibdadını yıkıp memlekette ilk inkılabı yapmış olan, cemiyet hayatında şeref dolu bir maziye fırkanın başka isimler altında görünmekten ise meydana çıkması gerektiğini söylüyor, kongre yetkisine sahip Merkezi Umumi'nin teşkilatın İttihat ve Terakki ismini kullanmasına uygun gördüğünü anlatıyordu. Enver'in sözünü ettiği Merkezi Umumi beraberindeki birkaç yakınıydı. Naciye Sultan'a o senenin 6 Temmuz'unda Moskova'dan gönderdiği mektupta sabah namazdan sonra Nazım Bey geldi. Ona tadil ettiği 1921 kongre kararnamesini okudum. Muvafık kaldık. Sonra Bedri geldi. Rıza Bey de beraberdi diye yazmasına bakılırsa kongrede alınacak kararları bile önceden ve bizzat yazmıştı. İttihat ve Terakki Kongresi 1921'in 5 Ekim'inde Batum'da 5 kişiyle toplandı. Bu toplantı iktidar senelerinde İstanbul'da yapılan kongrelerden tabii ki çok farklıydı. Doktor Nazım Bey, Halil Paşa, Küçük Talat ve Doktor Raik Beyler kongre yetkisine sahip Merkezi Umumi olarak Enver'in kaldığı küçük evde bir araya geldiler. Başkanlığı Enver yaptı. Delegeler Anadolu'daki mücadeleyi Mustafa Kemal'den daha iyi idare edeceklerini fakat bu iş için hazırlık yapmak gerektiğini söylediler. Sonra ben, Nazım, Halil, Talat, Raik Merkezi Umumi halinde toplandık. Herkes söyledi. Esas itibariyle bizim Mustafa Kemal idaresinden daha iyi olarak bu işi idare edeceğimizi fakat buna hazırlanmadan bir teşebbüs yapmanın bu sırada tehlikeli ve vatana muzur olacağı hemen umumiyetle söylendi. Sonra ben şu suretle hülasa ettim. Bugün Anadolu her şeyden evvel iyi sulh için kuvvetli olmaya muhtaçtır. Bunun için biz de halkı evvela gönüllü olarak hareket etmeye teşvik etmeliyiz. Hele Trabzon'da buna biz bütün kuvvetimizle çalışmalıyız. Bu suretle yeni harpte bizim ruhumuz hakim olmalı. Diğer taraftan teşkilatımızı takviye lazım. Tabii gönüllülerin toplanması için bir ay lazım. Bunlar toplandıktan sonra vaziyete nazaran tarzı hareketi düşünürüz. Ya nokta noktada bir hareket yaptırırız veya cepheye gider orada hareket ederiz. 4 Eylül 1921 tarihli mektubundan. Kongre, daha doğrusu Enver'in küçük evindeki buluşmalar 4 gün sürdü. 8 Eylül 1921'de kongrenin sona erdiğine karar verildi ve sonraki 17 gün boyunca kongre kararlarının yazılması için bir koşuşturma yaşandı. İttihat ve Terakki ismine dönüş konusunda arada küçük bir anlaşmazlık da çıktı ama neticede Enver'in dediği oldu. İttihat ve Terakki 5 kişi arasında ve kağıt üzerinde de olsa yeniden sahneye çıktı. Halk Şuralar Fırkası'nın programı aynen kabul edildi ve Küçük Talat Bey kararları yazmayı 25 Eylül'de tamamladı. Talat Bey'e kongre mukareratı olmak üzere hazırladığım müsveddeyi verdim. Buna göre aşağı bir şey düzelsin dedim. Böylece şimdiye kadar arkadaşlarla konuşmayı bir araya toplamış olacağız. Böylece merkezlere bir umumi direktif yerine geçecektir. Bunda İttihat ve Terakki'nin İslam İhtilal Cemiyetlerine göre vaziyeti söylenecek, sonra şimdiye kadar olan dahili harici siyaset tasvip edilecek ve bundan sonraki hareket tayin olacaktır. 20 Eylül 1921 tarihli mektubundan. Bugün kongreye Merkezi Umumi namına Hülasa raporunu yazdım. Talat Bey'e akşam verdim. Derleyip toparlayacak. Sonra kongre mukarreatı diye yazdığını birlikte okuduk. Kendisi cemiyetin isminin İttihat ve Terakki, Halk Şura Fırkası'na tahvilini yazmış. Halbuki kendilerinde komünizm dolayısıyla Rusya Teşkilat İdaresi hakkında yanlış fikirler mevcut olduğundan biz halka daha muinis gelen ve zaten de kabul etmiş ve mühürlerini göndermiş olduğumuz İttihat ve Terakki Cemiyeti isminde kalmanın muvafık olacağını anlattım. Ve böylece kaldı. Mamafi programımız halkçı kalacaktır. 22 Eylül 1921 tarihli mektubundan. Halil'e uğradım. Talat Bey oradaydı. Hala 4 günden beri kongre mukarreatını bitirmemiş. Doğrusu Batum'da muazzam ve sebatlı çalışan yok. Düşünüyorum da ilk İttihat ve Terakki zamanında çalışan faal ve sebatlı ruhlar kalmamış. Neyse belki var da henüz benim elime geçmedi. Fakat şimdilik bütün Anadolu'da bir cereyan var. Umarım ki bunu bir mecraya toplayarak bir vücut vermek güç olmayacak. Fakat kiminle? 24 Eylül 1921 tarihli mektubundan. Nihayet merkezlere kongre mukarreratı tahriratını da Talat Bey bitirmiş, imza ettik. Yarın da yazdığım merkezi umumi raporunu tebyiz edecek. Böylece belki her raporu raddedecek risaleler vesairenin toplanması kalır. Şimdi Talat Bey iyi çalışıyor zannederim. Halil'e söylediğim sözleri onlara söylemiş. Şimdi tembelliği bıraktılar. 25 Eylül 1921 tarihli mektubundan. 10 maddelik karar metninin altına İttihat ve Terakki'nin Türkiye'den getirilen mührü basıldı ve metin 25 Eylül'de bir yazı ile İstanbul merkezi ile Anadolu'nun muhtelif yerlerine gönderildi. Evvel kararların bir suretini daha önce kongrenin sona erdiği gün olan 8 Eylül 1921 tarihli 6 maddelik bir yazı ile beraber Ankara'ya Millet Meclisi'ne göndermiş, yazıyı Kongre İcra Bürosu olarak Küçük Talat, Doktor Nazım ve Halil Paşa, Merkezi Umumi adına da Enver ile Doktor Raik, Ali ve Şadi diye imzalamışlardı. Meclise yazılan 6 maddelik yazı aslında Enver'in "Ben buradayım, İttihat ve Terakki de burada ve ayakta" mesajıydı. Kararlarda isim vermemekle beraber Mustafa Kemal hakkında sert ifadeler kullanılıp halkın diktatörce idareye karşı İttihat ve Terakki'nin bayrağı altına davet edilmesinin ardından 6 maddelik yazıda da açık şekilde "Geliyoruz, bize engel olmayın" deniyordu. O günlerde Ankara Meclisi'nde Mustafa Kemal'e muhalif hizipler mevcuttu. Yeşil Ordu diye bilinen halk zümresinin içerisinde eski İttihatçılar Enver'in Rusya'daki faaliyetlerini yakından takip ediyorlardı. Grubu denetime almak isteyen Mustafa Kemal bazı üyelere Türkiye Komünist Fırkası'nı kurdurmuş, buna karşılık olarak 7 Aralık 1920'de Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası'nı örgütleyen grubun diğer bazı İttihatçı mensuplarını da ezmişti. Bu hareketlerinde Enver Paşa'nın rekabeti endişesinin önemli yeri vardı. Mustafa Kemal o günlerin meclisindeki grupları Tesanüt Grubu, İstiklal Grubu, Müdafaa-i Hukuk Zümresi, Halk Zümresi, Islahat Grubu diye sıralıyor ve bunların haricinde çeşitli maksatlar etrafında daha başka küçük teşekküllerin de faaliyet gösterdiğini söylüyordu. Halk Zümresi'nin bazı mensupları Enver ile olan ilişkilerini zaten saklamıyorlardı. Mesela Mustafa Kemal'den Moskova sefiri Ali Fuat Paşa'ya hitaben bir tavsiye mektubu almış olan, Moskova'ya giderken Trabzon'a uğrayan Ardahan mebusu Hilmi Bey grubun varlığını açıkça söylemekten ve "Büyük Millet Meclisi'nde müttehit ve mütesanit 40 iddiatçıyız. İstediğimiz anda Mustafa Kemal'i al aşağı eder, Enver'i onun yerine geçirebiliriz" demekten çekinmemişti. Enver'in Batum'da yaptığı İttihat ve Terakki Kongresi Ankara'yı işte bu yüzden telaşlandırdı ve Mustafa Kemal'i başta Enver olmak üzere sürgündeki diğer önde gelen iddiatçıların Türkiye'ye dönmeleri ihtimaline karşı daha sert tedbirler almaya mecbur bıraktı. Batum Kongresi yapılmasından 5 sene sonra Ankara İstiklal Mahkemesi'nde görülen ve İttihat ve Terakki'nin tasfiyesi demek olan duruşmalar sırasında da ele alındı ve gerçek bir kongre olup olmadığı ile asıl maksadının üzerinde ciddi şekilde duruldu. Mahkeme 26 Ağustos 1926'da Maliye Nazırı Cavit, Doktor Nazım, Nail ve Hilmi Beyleri idama, çok sayıda sanığı da hapse mahkum etti ve idam cezaları kararın verildiği günü 27 Ağustos'a bağlayan gece Ankara'da infaz edildi. Naciye Sultan'a yazdığı mektuplarda ismi 1921 sonbaharından itibaren sık geçmeye başlayan bir kişi, Enver'in o tarihten sonraki hayatını her bakımdan etkileyecek, neredeyse kaderine bile hakim olacak ve hatta paşa ölüme kadar sürükleyecekti. Sami tam adıyla Selim Sami yahut en ziyade bilindiği şekliyle Hacı Sami Bey. Kimdi bu Hacı Sami? Büyük, çok büyük bir macera perest. Hayatı ve imparatorluğun son devrindeki faaliyetlerinin birçoğu hala karanlıklar içinde kalan, teşkilatı mahsusanın liderliğini yaptığı iddiası bir tarafa, böyle bir teşkilatta görev alıp almadığı ve hatta asker olup olmadığı bile tartışılan bir başka macera perestin, Kuşçubaşı Sami Bey'in kardeşlerinden biridir. 1914'ün sonlarında bir şeyler yapmaları için Doğu Türkistan'a gönderilen heyette yer almış, heyet Kaşgar'dan Afganistan'a geçerken Ruslar tarafından yakalanıp sürgüne gönderilmiş, sürgünden 15 ay sonra kaçmaya muvaffak olmuştu. Hakkında bilinenler genellikle kendisini anlattıklarıydı. Mesela Kazak Kırgız kabilelerinin arasına karıştığını, Kırgızistan'daki 7 su isyanının liderlerinden olduğunu, Rusların isyanı kanlı şekilde bastırmasının ardından Taklamakan çölünü aşarak Şanga'ya, oradan da Mançurya üzerinden Rusya'ya gittiğini söylüyordu ve o sırada Moskova'da bulunan Enver Paşa'ya katılmıştı. Hacı Sami Enver Paşa ile artık hep temastaydı. Enver'in 1921 ilkbaharında Moskova'dan Avrupa'ya gidişi sırasında yanında o vardı. Paşa'nın 1921'de Moskova'da teşkil ettiği İslam İhtilal Cemiyeti'nin merkezi umumi üyesi ve Türkistan sorumlusu olmuştu. Enver aynı senenin sonbaharında Batum'dayken Sami Bey Anadolu'da Sakarya Savaşı'nın sonlarında da Trabzon'da görünmüş, sonra Batum'a geçmiş ve Türkistan'a beraberce gitmişlerdi. Sürgünün ilk aylarından itibaren Enver'i Türkistan'a gitmeyi hiç durmadan teşvik ve nihayet ikna eden Hacı Sami'ydi. Aylar boyunca oraları çok iyi bildi, daha önce isyanlar çıkarttı ve kurduğu teşkilatın hala faal olduğu gibisinden hayallerine Enver'i inandırmış, yolculuğa çıkarken Halil Paşa'nın eski yaveri Muhittin Bey'i de almış ve Enver'i Çegan Tepesi'ndeki bir mezarda terk etmelerinden bir müddet sonra başka maceralara atılmıştı. Hacı Sami Enver Paşa'nın hayata veda etmesinin ardından kısa bir müddet için basmacıların bir kısmının lideri olacak ama hem başarısızlığı hem de sert kişiliği ve önde gelen direnişçilerden bazılarını idam ettirmesi sebebiyle bir türlü sevilmeyecek, Orta Asya'dan Afganistan'a geçmek zorunda kalacaktı. Uzun senelerine ayrıntıları tam olarak hala pek bilinmeyen böyle mücadeleler ve maceralarla geçirdikten sonra Türkiye'de ağabeyi Kuşçubaşı Eşref Bey ile beraber 150'likler listesine alınan Hacı Sami'nin hayatı da kurşunla noktalandı. Orta Asya macerasından 5 sene sonra beraberindeki silahlı bir grupla Sisam Adası'ndan Kuşadası'na geçti. 27 Ağustos 1927'de Madran Yaylası'nda köylüler ve jandarma ile girdiği müsademede kurşunlarla delik deşik edildi. Türkiye'ye gizlice geliş sebebinin Mustafa Kemal Paşa'ya suikast yapmak olduğu açıklandı ve onunla beraber gelenlerden sağ kalan 3 kişi de idam edildi. Ve Yahya Kahya'nın akıbeti. Kahya tutuklanması için tedbirler alındığını fark edince saklandı. Kardeşiyle bazı adamların tevkifinden sonra teslim oldu. 12 Ocak 1922'de Trabzon'dan vapurla İnebolu'ya gönderildi. Oradan Sivas'a nakledildi. Çıkartıldığı mahkeme masum olduğuna karar verdi. Mayıs'ta Trabzon'a döndü ama 20 Haziran'da soğuk su yolunda durdurulan otomobilinde katledildi ve katilleri bulunamadı. Enver Paşa işte böyle bir macera perest olan Hacı Sami'nin anlattıklarını ilk zamanlarda sadece dinlemekte, hayal ile hakikati ayırmaya çalışmaktaydı. Ve Anadolu'ya geçemeyip Bolşeviklerden de ümidini kestiği günlerde Hacı Sami'ye inanmaya başladı. Mesela Naciye Sultan'a 18 Mayıs 1921'de Rusya'dan Avrupa'ya geçişinde gönderdiği mektubunda "Ah Naciyeciğim, yolda biraz gazete okudum. Sonra da Sami Bey'in tuhaf tuhaf hikayelerini dinledim. Fakat ekseri ilerideki işlerden bahsettik. İfadeleri bana gittikçe emniyet vermektedir. Mamafi içinden hakikati anlamak bence kabil olmuyor ve söylediğinde herhalde çok doğruluk var. Bununla beraber pek uzaklara giden işler var ki hemen hemen hayale karışıyor. Fakat ben içinden lazım olanı alıp kendime mal ediyorum" diye yazmakta. 28 Haziran'da Moskova'dan gönderdiği mektubunda Hacı Sami'nin bazı manasız sözlerinden bahsetmekte. 3 Temmuz'da "Doğrusu zihnim hep Türkistan işiyle meşgul. Bir taraftan da memleketi düşünüyorum. Orada Hacı Sami Bey'in dediği teşkilat ve falandan eser yok. Var fakat öyle kuvvetli değil" diye kararsızlığını ifade etmekte. 28 Eylül'de Sami'ye bakılırsa o Hint'te Asya'yı, Vusta'da saltanatlar kuruyor. Bütün arkadaşlar da buna mütemail neyse demekteydi ama Orta Asya günlerinde artık sadece Hacı Sami'ye inanır gibiydi. Naciye Sultan'a Batum'dan gönderdiği mektuplar Hacı Sami tarafından nasıl oynatıldığını da aksettiriyordu. Enver'i aylar boyunca Orta Asya'ya gitme fikrini ısındırmaya çalışan Hacı Sami, Paşa'ya Sakarya muharebeleri sırasında bazen Trabzon'a gel demek de fikrini hemen ertesi gün değiştirip gelme diye yazmakta ama bir iki gün sonra bambaşka hayaller vermekteydi. Hacı Sami, Türk birliklerinin Sakarya'da galip gelmelerinden 2 hafta sonra Trabzon'dan Batum'a gitti ve Enver'i Anadolu'ya geçmeyi ikna etmeye çalıştı. Yardım maksadı ile gidilecek ve Mustafa Kemal'in karşı çıkması halinde her şeye hakim olunacaktı. Ama hem Enver'in hem de Hacı Sami'nin Anadolu hayallerini bir gece Moskova'dan gelen bir telgraf son verdi. Çiçer'in Anadolu'ya geçilmesine uygun görmediğini söylemekteydi. Moskova, Mustafa Kemal'in Anadolu'daki mücadeleyi kazanacağına ve Türkiye'nin Sovyetler ile dost kalacağına artık kanaat getirmişti ve dolayısıyla Enver'in elde Ankara'ya karşı bir koz olarak tutulmasına da gerek kalmamıştı. Enver'in Ruslar tarafından koz olarak tutulduğunu artık fark etmiş oldu. Naciye Sultan'a Çiçeri'nin telgrafının ardından 27 Eylül 1921'de gönderdiği mektubunda yazdıklarından anlaşılıyordu. Sevgilim, gece geç vakit Çiçer'inden mahrem bir telgraf geldi. Bunda Bedri Bey'in nerede olduğunu bilmediğini ve benim Anadolu'ya seyahatimin muvafık olmadığı fikrinde olduğunu bildiriyordu. Bundan dünkü şüphelerim kuvvet buldu. Demek Ruslar belki Anadolu cephesi bozulmak mütelasıyla benim oraya gitmemi istemiyorlar. Hem de ben Rusya'da bulundukça hem Mustafa Kemal'e karşı ellerinde bir koz oluyorum hem de icabında beni saldırmak için zaar zannediyorlar. Mamafi ben şimdiye kadar olduğu gibi onlardan tabii serbest olarak en iyi surette hareket edeceğim. Şimdilik Sami'yi bekliyordum. Nihayet bugün geldi. Yine öyle şen. Hemen Trabzon'da planını yapmış. Memlekete yardım diye gidilecek. Eğer Mustafa Kemal istemezse zorla işe hakim olunacak. Doğrusu ben sırada bir ikilik istemiyorum. Fakat eğer Mustafa Kemal böyle giderse değil beni fakat herkesi kendine isyan ettirecek. Hem de bugün gazetede okudum. Kendisine 80 imza ile verilen bir takrir üzerine meclis gazi ünvanı ile müşirlik tevcih etmiş veya kendisi ettirmiş. Neyse bakalım bu bir kusuru olarak mı kalacak yoksa dram mı olacak? Çiçeri'nin telgrafı Enver'in Anadolu hayalinin ebediyen sona ermesi demekti ama yepyeni bir maceraya atılmasının yolunu açtı. Orta Asya'ya gidecek, oradan Cemal Paşa ile buluşacak ve ne yapacağına bu buluşmanın ardından karar verecekti. Naciye Sultan'a 27 Eylül 1921'de yazdığı mektupta, Orta Asya'ya gitmeyi Hacı Sami ile o gün bir odada baş başa yaptığı görüşmeden sonra karar verdiğini ve böylelikle görünürde de olsa Bolşeviklerin istediğini yapmış olacağını yazıyordu. Öğleden evvel konuşmamız üzerine herhalde bir kere Trabzon'a gitmeye karar vermiştim. Fakat sonra Sami ile ayrıca odamda konuştuktan sonra bir kere Cemal Paşa ile gidip görüşmeye karar verdik. Zira artık kati karar alarak ya Şark'ta veya Anadolu'da bütün kuvvetle faal bir vaziyete geçeceğimiz zaman geldi. Nihayet Sami, ben, Muhittin ile birlikte yarın harekete karar verdik. Zaten Holçman'ı da çağırmıştım. Hemen lazım gelen vesika ve trende yeri hazırlayacak, böylece de Çiçeri'nin telgrafına zahiren tevkifi hareket etmiş olduk. Onlar da bundan memnun olacaklar. Orta Asya hayalinin ilk izleri zaten Batum yolculuğundan önce henüz Moskova'da bulunduğu sırada Naciye Sultan'a gönderdiği bir başka mektupta da vardı. Ankara'nın Moskova sefiri olan Ali Fuat Paşa'nın arkadaşlarınla beraber Buhara'ya git, orada bir hükümet kur dediğini yazıyordu. Sonra bana uzun uzadıya mesela Buhara'da gidip bir hükümet teşkil etmemi ve bütün İttihat ve Terakki ricalini beraber almamı ve böylece mücadeleye devam etmemi söyledi. Ben de bunların benim ve diğer arkadaşların Anadolu'ya gitmemem için sarf ettikleri nefsine hayran hayran bakarak dinledim. 30-31 Haziran 1921 tarihli mektubundan. Enver Paşa ile beraber Almanya'dan Moskova'ya, Batum'a ve Orta Asya'ya giden Doktor Nazım Bey, 1870-1926 daha sonra Rusya'dan çıkartılmasının ardından 1922'de Almanya'ya dönecek, İttihat ve Terakki'nin o sırada artık İstanbul'a dönmüş olan sabık Maliye Nazırı Cavit Bey'e yazdığı iki mektupta Enver ve Cemal Paşaların Rusya'daki faaliyetleri hakkında önemli bilgiler verecekti. Doktor Nazım Bey, Hamdi Namı Müsteari ile gönderdiği ilk mektubunda Ali Bey'in yani Enver'in Batum'daki faaliyetlerinden bahsederken paşanın şahsiyetini ve bazı davranışlarını da yorumluyordu. Ali Bey'in mezzeyası, meziyetleri içinde en ziyade nazarı dikkatimi celbeden iki şey vardır. Biri cesareti, diğeri faaliyeti. Uzun düşündüğünü hemen hiç görmedim desem yalan söylememiş olurum. Paris'te Ahmet Rıza ile beraber çalıştığım zaman bu zatın abdesthanede çok kaldığı nazarı dikkatimi celbetmiş idi. Kendi itirafına göre miri, mümailiye en mühim vesaili meseleleri orada düşünüyor. Hatta bu teemmülden, etraflı düşünmelerden husule gelen kararları not etmek için duvara asılı bir de kurşun kalemi bulundururmuş. Ali Bey'e dikkat ettim. Abdesthanede de çok kaldığını görmedim. Batum'da gizli olarak kaldığımız 1,5 ayın 25 gününü bir vagonun kompartmanında 20 gün kadarını da bir odada beraber geçirdik. Bu zatın bir dakika boş kaldığını görmedim. Başını yastığa dayar dayamaz uyur. Yatağından kalkar kalkmaz bir işle meşgul olur. İşsiz kalınca Sultan Efendisi'ne rapor suretindeki mektuplarını imla ile uğraşır durur idi. Bu kadar faal yaratılmış bir insan için Moskova'da aylarca işsiz kalmanın ne kadar müziç olduğunu teyemmül edin. Evvel 29 Eylül 1921 günü akşam saat 5.30'da Hacı Sami ve Yüzbaşı Bartın'la Muhittin Beyleri ile Batum'dan ayrıldı. Ve trenle Tiflis'e geçti. Naciye'ye Batum'dan son mektubunu 28 Eylül günü Kafkasya üzerinden Orta Asya'ya doğru yola çıkmadan hemen önce yazdı. Yanında bulunan ve kendisini bu yeni maceraya teşvik eden Kuşçubaşı Sami'nin hayallerinden bahsetti. Sonra Allah'ın faydalı olanını nasip etmesi temennisinde bulundu. Sevgili Naciyeciğim, şimdi saat öğleden sonra 3.30. Eğer bir şey olmazsa inşallah 5'ten sonra hareket edeceğiz. Fakat bilmem, kalben pek rahat değilim. Artık Çarçuy'daki müzakere neticesi kati kararımı vereceğim. Sami'ye bakılırsa o Hint'te Asya'yı Vusta'da saltanatlar kuruyor, bütün arkadaşlar da buna mütemail, neyse. Bakalım Allah İslam'a ve millete nasıl hareket faideli olacaksa onu nasip etsin. 28 Eylül 1921 tarihli mektup. Enver'in Tiflis yolculuğu aslında ciddi bir cesaret işiydi. Zira Tiflis 1915 tehciri sonrasında Türk idarecilere karşı intikam hislerinin en yüksek olduğu şehirlerden biriydi ve Enver'in buluşmaya gittiği ama görüşemeyeceği Cemal Paşa da 10 ay sonra 1922'nin 21 Temmuz'unda iki yaveriyle beraber Tiflis'te katledilecek ve kanları Jukovski sokağının taşlarını sulayacaktı. Batum'dan ne olduğunu aslında kendisinin bile tam olarak bilmediği yepyeni bir maceraya atılan Enver'in aklı, fikri ve kalbi Berlin'de Naciye'sindeydi. Yola çıkmalarından bir gün sonra Tiflis'ten Berlin'e gönderdiği mektubunda doğrusu istikbalin gayri muayyen boşluğuna bakınca artık neler düşündüğümü hemen hemen her şeyi bırakıp sana koşmak ve sende dünyayı, vatanı, her şeyi unutmak istiyorum. Adeta utanmasam ağlayacaktım diyordu. 1 Ekim'de Tiflis'ten Bakü'ye gidip 4 gün orada kaldılar. 5 Ekim'de arkadaşlarıyla beraber vapurla Hazar'ın karşı sahiline geçti ve ertesi gün o zamanki Türkçe ismi Kızılsu, Rusça adı da Krasnovodsk olan bugünün Türkmen başısına çıktı. Krasnovodsk'a yani 10 ay devam edecek olan Türkistan macerasının ilk durağına vardığında aklı fikri daha da karışmıştı, kararsızdı. Kendini yarım ve kusurlu hissetmekteydi. Naciye, bugün şöyle ilk Türkistan topraklarını uzaktan gördüğümde zihnimden neler geçtiğini yazamayacağım. Bakalım ahval ne gösterecek? Ah, aklım ve fikrim hep sende. Gönlüm öyle istiyor ki sen hakikaten Enver'inle iftar edecek bir vaziyete gelesin yahut ben öyle bir şey yapayım ki herkes parmak ısırsın. Fakat ah, hiç olmazsa senden bir haber alsaydım. Naciye, senin vücuduna ne kadar muhtacım. Sen yanımda olmayınca ne kadar yarım ve kusurlu olduğumu anlıyorum. 6 Ekim 1921 tarihli mektubundan. Enver'in hayat macerasının son merhalesi işte böylesine mutsuz, kararsız ve karmakarışık bir şekilde başlayacak. Türkistan'da geçireceği 302 günü hep elemlerle dolu olacak. Bu elemler perdenin 1922'nin 4 Ağustos sabahı Ab-ı Derya köyünde kanlı bir şekilde inmesi ve Çegan tepesinde küçük bir mezarda tarihe intikal etmesiyle nihayet bulacak. Ama Enver'in hatırası tam bir rahata eremeyecek ve ismi etrafındaki tartışmalar bugüne kadar gelecekti. Enver Paşa ile Orta Asya yolculuğuna çıkmadan önce Bakü'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde görüşen, son ve bu görüşmeyi yayınlayan kişi İttihatçıların gazetesi Tani'nin eski başyazarı Muhittin Birgen oldu. Muhittin Bey'in mülakatı hisli ifadelerle son buluyordu. Bütün hal ve tavrı durgun, düşünceli, içliydi. Zahiri sükunetine rağmen içinde sinirleri yüklü bir insanın mütemadiyen zıt cereyanlar arasında kıvranan ruhu bulunduğu muhakkaktı. 12 yıldan beri kendi kendisiyle, dahili ve harici muhitiyle mücadele eden bir insan tatmin edilmemiş ihtirasların pençesinde bulunuyordu. Yorgundu. Bugünkü aklımla Enver'in yerinde olsam o sırada hiçbir şey yapmaz, bir köşeye çekilerek her şeyden evvel bir kere dinlenirdim. Fakat onda dinlenmeyi düşünmek temayülü bile yoktu. İmparatorluğun son devri içinde sivrilip çıkmış olan bu Türk enerjisinin hayatımdaki en son portresi Bakü'de küçük ve loş odanın gölgeleri arasında gittikçe hafızamın karanlıklarına gömülen çehresidir. Gergin, çizgili, yorgun bir çehre, 3 seneden beri memleketinden ve muhitinden uzak bir ömrün yavaş yavaş içine düştüğü, vatan hasreti ve nihayet içinde yükselen bir takım her gün mütemadiyen hayattan yumruk yemiş olmasından mütevellit inkisar. Ben ondan öğleden sonra 1.30'da ayrıldım, ayrılırken yine kucaklaştık. 3 saat sonra o gün ilk defa olarak gördüğüm Bakü'nün bulvarında dolaşırken deniz kenarındaki orta hacimde bir geminin yakındaki hareket rıhtımlarından kalkarak limandan çıkmak üzere manevra yaptığını gördüm. Biraz ötede tesadüf ettiğim liman işçilerinden biri olduğunu tahmin ettiğim bir Türk'e sordum. Ay balam, bu gemi hara, nereye gider? Hansı, hangisi? Köprüden indi şimdi, kalkan bu parahot, gemi. O baktı, baktı, sonra karar verdi. Krasnovodsk'a gider. Ona bir sağ ol balam diye teşekkür ettikten sonra denizin kenarına yaklaşarak bacasından mazot dumanları salıvererek manevra yapan gemiyi seyrettim. Güvertede dolaşanlar arasında birini ona benzettim. Bu sırada tesadüfin garip bir cilvesi olarak bulvar denilen bu deniz kenarının bahçesinde bir Azeri saz takımı, seştarları, defli ve okuyucuları ile o zamanlar Azerbaycan'ın ağzından hiç düşmeyen bir şarkıyı büyük aşk ve şevk ile okuyup duruyorlardı. Yaşa yaşa Mustafa Kemal Paşa. Fakat gemi uzaktaydı. O güvertede bile olsa idi işitemezdi. Orada durdum kaldım. Gemi uzaklaşıncaya kadar onun gidişine bakarak düşüncelere daldım. 12 senelik bir tarih içinde bazen politikanın her türlü cilvelerini seyredeceğim zamanlar her şey hatırıma gelir de günün birinde Enver Paşa'yı Bakü'den sessizce ve ismi gizlenerek kendisine göstermeyerek bir vapura binip Krasnovodsk'a müteveccihen gideceği ve benim de onu Bakü bulvarından böyle seyredeceğimi tasavvur edemezdim. 23. ayrımın sonu, sayfa 290.